Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Friedrich A. Hayek'in 1988'te yayımlanan Fatal Conceit. Sosyalizmin Hataları adlı eseri, ekonomi, siyaset felsefesi ve toplum teorisini bir araya getiren kapsamlı bir sosyalizm eleştirisidir. Hayek, kitabın merkezine ölümcül kibir dediği düşünceyi yerleştirir. Buna göre insanlar, karmaşık bir toplumu merkezden tasarlayıp piyasaların, geleneklerin ve hukuki kurumların ürettiğinden daha iyi yönetebileceklerini sanırlar. Hayek'e göre bu varsayım, modern ekonomideki bilginin dağınık, yerel ve çoğu zaman ifade edilmesi zor olmasını görmez. Kitap, özel mülkiyetin, sözleşmenin, paranın ve rekabetçi fiyatların yalnızca teknik araçlar olmadığını savunur. Bunlar, uzun tarihsel süreçlerde gelişmiş genişletilmiş düzenin parçalarıdır. Eser, sosyalizmin ekonomik hesaplama sorununa odaklanırken, ahlakın, geleneklerin ve kültürel evrimin ekonomik hayatla ilişkisini de inceler. Hayek'in son büyük çalışması olan kitap, piyasa düzenini savunmasının yanında, aklın toplumsal sınırları üzerine tartışmalı fakat etkili bir müdahaledir. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ölümcül kibir, toplumu bütünüyle tasarlayabileceği inancı. Hayek'in ölümcül kibir dediği şey, devlet yöneticilerinin, uzmanların ya da planlama kurumlarının toplumun tamamı için en iyi ekonomik düzeni bilinçli biçimde kurabileceklerine dair inançtır. Bu eleştiri, devletin hiçbir rolü olamayacağı anlamına gelmez. Hayek'in hedefi, bütün üretim kararlarını, fiyatları, yatırımları ve kaynak dağılımını tek bir merkezden belirleme iddiasıdır. Bir ekonomide milyonlarca insanın ihtiyacı, becerisi, yerel koşulu ve gelecek beklentisi sürekli değişir. Bir çiftçinin hava durumuna dair bilgisi, bir esnafın mahallesindeki talebe ilişkin gözlemi veya bir üreticinin tedarik sorunu merkezi istatistiklerde tam olarak görünmeyebilir. Hayek'e göre planlamacı, elindeki verileri toplumdaki bilginin bütünü sanarak temel bir hata yapar. Türkiye'de tarım, kira piyasası, enerji veya belediye hizmetleri gibi alanlarda alınan kararların bölgesel farklılıklara duyarlı olması gerektiği düşünülürse, bu itirazın pratik yönü daha kolay anlaşılır. Hayek ayrıca aklı tümüyle reddetmez. Kurumların dikkatli, sınırlı ve aşamalı biçimde eleştirilebileceğini kabul eder. Karşı çıktığı şey, mevcut düzenin birbirine bağlı sonuçlarını yeterince bilmeden tek ve kapsamlı bir planla yeniden kurulabileceği varsayımıdır. İkinci olarak, dağınık bilgi sorunu ve fiyatların iletişim işlevi, kitabın ekonomik çekirdeği, bilginin dağınık olduğu tespitidir. Hayek'e göre ekonomik olarak önemli bilgi, yalnızca akademik uzmanlık ya da devlet kurumlarının topladığı sayılardan oluşmaz. Hangi malın nerede kıtlaştığı, hangi işçinin hangi işi daha verimli yapabildiği, hangi makinenin arızalanmak üzere olduğu ve tüketicilerin tercihlerinin nasıl değiştiği gibi bilgiler, çok sayıda kişi arasında dağılmıştır. Üstelik bu bilginin önemli bölümü yerel, geçici ve uygulamaya dönüktür. Merkezi bir kurulun bunların tümünü zamanında toplaması, doğrulaması ve uygun karara çevirmesi güçtür. Hayek, fiyat sistemini bu soruna verilen toplumsal bir yanıt olarak görür. Bir ham maddenin fiyatı yükseldiğinde, üreticiler o maddenin kıtlaştığını bütün ayrıntıları öğrenmeden fark eder, ikame mal arar veya üretimlerini değiştirir. Tüketiciler de kullanım tercihlerini gözden geçirir. Fiyat, dağınık bilgiyi tek bir sayıya indirger fakat bu sayı tek başına bütün hikayeyi anlatmaz. Onun işlevi, karar alan kişilere uyum için gerekli sinyali vermektir. Hayek bu nedenle fiyat denetimlerinin veya kapsamlı tahsis planlarının yalnızca yönetim tercihi olmadığını söyler. Bunlar, kararların dayandığı bilgi akışını bozma riski taşır. Bu yaklaşım, piyasanın her sonucu adil saydığı iddiasından farklıdır. Esas iddia, koordinasyonun bilgi gerektiren bir süreç olduğudur. Üçüncü olarak, genişletilmiş düzenin temelinde mülkiyet, sözleşme ve değişim vardır. Hayek, modern uygarlığı genişletilmiş düzen olarak adlandırır. Bu düzen, insanların yüz yüze tanıdığı küçük toplulukların ötesinde, milyonlarca yabancının iş bölümü ve değişim yoluyla işbirliği yapabilmesini sağlar. Ona göre özel mülkiyet, sözleşme kuralları, para ve rekabetçi piyasalar bu düzenin ana kurumlarıdır. Mülkiyet, yalnızca bir kişinin elindeki eşyayı koruyan hukuki bir araç değildir. Aynı zamanda kaynakların kullanımına dair sorumluluğu, karar yetkisini ve sonuçlarla yüzleşmeyi belirleyen bir çerçevedir. Sözleşmesi insanlar birbirini tanımadan güvenilir alışveriş yapabilmenin koşullarından biridir. Hayek'in mantığına göre bu kurumlar olmadan üretim araçlarının hangi amaçla, nerede ve kim tarafından kullanılacağı sorusu siyasal emirlerle çözülmek zorunda kalır.
Böyle bir durumda ekonomik kararlar daha fazla merkezileşir. Kitap, bu kurumların bir kişinin ya da bir komisyonun icadı olmadığını vurgular.
Onlar, uzun zaman boyunca işe yarayan uygulamaların korunması ve yayılmasıyla oluşmuştur. Hayek, burada tarihsel gelişimi doğrudan ahlaki kusursuzlukla eşitlemez. Ancak geçmişten gelen bir kuralın neden var olduğunu bilmemek, onun işlevsiz olduğu sonucuna varmayı haklı çıkarmaz. Bu ayrım önemlidir.
Çünkü kitap, kurumların değişmezliğini değil, değiştirilmelerinin karmaşık ve maliyetli olabileceğini savunur.
Dördüncü olarak, kabile ahlakı ile açık toplumun kuralları arasındaki gerilim, Hayek, sosyalizmin çekiciliğini yalnızca ekonomik vaatlerle açıklamaz. İnsanların küçük gruplarda yaşamaktan miras kalan ahlaki sezgilerinin de bu çekicilikte payı olduğunu ileri sürer. Aile, köy veya yakın çalışma grubu içinde paylaşma, ortak amaç için fedakarlık ve ihtiyaç sahibine doğrudan destek güçlü ahlaki davranışlardır. Hayek bunları değersiz saymaz. Fakat aynı ilkelerin, milyonlarca insanın birbirini tanımadığı büyük bir ekonomik düzene aynen uygulanamayacağını savunur.
Açık toplum, kişisel bağlılıktan çok genel kurallara dayanır.
İnsanlar tanımadıkları kişilerle sözleşme yapar, mallar değiş tokuş eder ve hukuk önünde ortak kurallara tabi olur. Bu düzenin sonuçları, yakın çevredeki paylaşım kadar görünür veya duygusal açıdan tatmin edici olmayabilir. Bu nedenle üretimin tümünü ortak bir amaç çevresinde örgütleme fikri güçlü bir ahlaki çağrı yapabilir. Hayek'e göre sorun, bu çağrının büyük ölçekli iş bölümünün gerektirdiği soyut kuralları göz ardı etmesidir, Türkiye'de dayanışma.
Akrabalık ve mahalle ilişkilerinin sosyal hayattaki gücü düşünüldüğünde.
Hayek'in küçük grup ahlakıyla geniş toplum kuralları arasındaki ayrımı tartışmaya açıktır. Kitap, sosyal yardıma karşı bir metin değildir.
Asıl sorusu, dayanışma arzusunun bütün ekonomik kararları merkezi otoriteye devretmeyi gerektirip gerektirmediğidir.
Son olarak, kültürel evrim savunusu ve kitabın tartışmalı sınırları, Hayek piyasa kurumlarının yalnızca bilinçli teorilerin ürünü olmadığını, kültürel evrim içinde seçilip yerleştiğini savunur, toplumlar her kuralın sonuçlarını önceden hesaplamadan yaşamalarını ve işbirliği kapasitelerini artıran uygulamaları benimsemiş olabilirler. Bu görüş, geleneklerin rastlantısal alışkanlıklar değil, bazen anlaşılması güç işlevler taşıdığı fikrine dayanır. Hayek için mülkiyet, tasarruf, sözleşme ve rekabet kuralları geniş nüfusları besleyebilen karmaşık iş bölümünü mümkün kılan örneklerdir. Bununla birlikte kitabın bu bölümü en çok tartışılan yönlerinden biridir. Bir kurumun tarihsel olarak hayatta kalmış olması, onun her koşulda adil, verimli veya eleştiriden bağışık olduğunu kanıtlamaz.
Kültürel değişim, güç ilişkileri, dışlama ve hatalı uygulamalar da üretebilir.
Hayek de aklın kurumları inceleyip kısmen düzeltebileceğini söyler, fakat kapsamlı yeniden tasarım konusunda çok daha ihtiyatlıdır. Ayrıca eserin yayıma hazırlanmasında editör William Warren Bartley'nin katkısının kapsamı akademik çevrelerde tartışılmıştır. Bu tartışma, kitabın fikirlerinin önemini ortadan kaldırmaz, ancak metnin oluşum tarihine dikkatle yaklaşmayı gerektirir.
Okur açısından değerli nokta şudur, Hayek gelenek ile reform arasında basit bir tercih sunmaz.
Reformun, değiştirdiği kurumların görünmeyen koordinasyon işlevlerini de hesaba katması gerektiğini hatırlatır.
Sonuç olarak, fatal conceit, sosyalizmin yalnızca teşvikler veya devlet mülkiyeti üzerinden ele alınamayacağını düşünen okurlar için özellikle yararlıdır.
Ekonomi öğrencileri, siyaset bilimiyle ilgilenenler, kamu politikası tartışmalarını izleyenler ve piyasa kurumlarının neden var olduğunu daha derinden anlamak isteyenler, kitaptan önemli sorular çıkarabilir.
Hayek'in en pratik katkısı, bir politikanın iyi niyetini uygulanabilirliğiyle karıştırmamayı öğretmesidir.
Bir fiyatın, mülkiyet kuralının veya sözleşme özgürlüğünün arkasında hangi bilgilerin ve uyum süreçlerinin bulunduğunu sormaya yöneltir. Bu yaklaşım, kamu müdahalelerini otomatik olarak reddetmeyi gerektirmez. Buna karşılık müdahalenin bilgi maliyetini, yan etkilerini ve merkezi kararların sınırlarını incelemeyi gerektirir.
Kitap, sosyalizm eleştirisi literatüründe tarihsel, ahlaki ve epistemolojik boyutları aynı çerçevede birleştirmesiyle ayrılır.
Birçok serbest piyasa savunusu verimlilik, büyüme ya da bireysel teşvik üzerinde durur.
Hayek ise modern toplumun hiç kimsenin bütünüyle tasarlamadığı kurallarla nasıl koordine olduğunu açıklamaya çalışır. bu geniş iddia eseri güçlü olduğu kadar tartışmalı da yapar. Kültürel evrime verdiği ağırlık, geleneklerin ne ölçüde sorgulanabileceği sorusunu açık bırakır. Yine de kitap, planlama ve piyasa tartışmalarında basit sloganların ötesine geçmek isteyenler için kalıcı bir başvuru noktasıdır.
Oker, Hayek'le bütünüyle aynı fikirde olmasa bile karmaşık toplumlarda bilgi, kurum ve özgürlük arasındaki ilişkiyi daha dikkatli değerlendirme imkanı bulur.
Destek olmak isterseniz Efe Hayek kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.